Ayrım 8, Tepe Taklak, Eduardo Galeano, Tersine Dünya Okulu. Sayfa 125. Ağlamayana meme yok, aşırmayan salaktır. Enrico Santos Discapolo'nun Kambaleşe tangosundan. Etik seminerleri. Alıştırmalar. Hayatta başarılı olmanın ve dost kazanmanın yolları. Faydasız kötü alışkanlıklara direnme dersleri. Alıştırmalar. Hayatta başarılı olmanın ve dost kazanmanın yolları. Suç düzenin aynasıdır. Cezaevlerini yoksullar ve neredeyse her zaman küçük silahlara ve acemice yöntemlere başvuran suçlular dolduruyor. Eğer şu yoksulluk ve geri teknoloji zaafları olmasaydı, bu mahalle bıçkınları kral taçlarıyla, beyefendi şapkalarıyla, piskopos takkeleriyle, general kepleriyle kuşanır ve itiraflarının altına parmak basmak yerine hükümet kararlarını imzalarlardı. Emperyal güç. İngiltere Kraliçesi Victoria adını zaferlerle dolu Victoria çağına, dünya topraklarının büyük bölümünün ve denizlerinin tamamının sahibi bir imparatorluğun şaşalı dönemine verdi. Britannica Ansiklopedisi'nin V harfinde verdiği bilgilere göre, kraliçe her zaman ahlaka ve geleneklerine sıkıca bağlı, sade yaşamıyla yurttaşlarına rehberlik etti ve Viktoryen toplumun temel özelliklerinden olan haysiyet, otorite, aileye saygı gibi kavramların yaygınlaşmasını büyük ölçüde ona borçluyuz. Portreleri onu hep çatık kaşlı gösterir. Bu belki de karşılaştığı zorlukların ya da erdemli hayata katı bağlılığının sıkıcılığından kaynaklanmaktadır. Britannica Ansiklopedisi şu ayrıntıya girmese de, Kraliçe Victoria aynı zamanda 19. yüzyılın en büyük uyuşturucu taciriydi. Uzun yıllar süren hükümranlığı altında afyon, imparatorluk ticaretinin en değerli malına dönüştü. Hindistan'daki yoğun afyon tarımı ve üretimi, Britanya'nın girişimi ve yönetimi altında geliştirildi. Bu afyonun büyük bölümü kaçak yolla Çin'e giriyordu. Uyuşturucu endüstrisi Çin'de büyüyen bir tüketim pazarı açmıştı. 1839 yılında Çin İmparatoru nüfus üzerindeki yıkıcı etkileri nedeniyle afyonun dolaşımını ve kullanımını yasaklayıp bazı Britanya gemilerinin yüklerine el konulmasını emrettiğinde bağımlı sayısı 12 milyona çıkmıştı. Hayatında uyuşturucu kelimesini asla ağzına almayan kraliçe, ticaret özgürlüğüne karşı bu affedilmez saldırıyı suç saydı ve savaş filosunu Çin kıyılarına gönderdi. 1838'de başlayan ve iki kez ara verilen Afyon Savaşı'nın sürdüğü 20 yıl boyunca savaş kelimesi de hiç ağza alınmadı. Savaş gemilerinin ardından Afyon yüklü ticaret gemileri gidiyordu. Her askeri operasyonun sonunda ticari operasyon başlıyordu. İlk çatışmaların birinde 1841'de Tinhai limanının alınışında 3 Britanyalı ve 2000'den fazla Çinli öldü. Devam eden yıllarda da kayıpların dengesi aşağı yukarı aynı kalarak sürdü. İlk ateşkes ve 1856'da iki lafından biri İsa serbest ticarettir ve serbest ticarette İsa'dır olan Sofu Hristiyan Sir John Browning'in emri üzerine Kanton şehrinin bombalanmasıyla sona erdi. İkinci ateşkes 1860 yılında Kraliçe Victoria'nın sabrının taşmasıyla bozuldu. Artık bu Çinlilerin dik kafalığına bir son vermenin zamanıydı. Top atışlarıyla Pekin düştü ve işgalci birlikler imparatorluğun yazlık sarayını basıp yaktılar. Bunun üzerine Çin afyonu kabul etti, uyuşturucu bağımlıları kat kat arttı ve Britanyalı tüccarlar muratlarına erdiler, gökten 3 elma düştü, 3'ü de Britanyalı tüccarların başına. Sırrın gücü. Dünyanın en zengin ülkeleri Lüksemburg ve İsviçre. İki küçük ülke, iki büyük finans piyasası. Daha küçük olan Lüksemburg hakkında çok az şey bilinir ya da hiçbir şey bilinmez. Buna karşılık İsviçre, Guillaume Tell'in nişancılığı, saatlerinin dakikliği ve bankerlerinin ketumluğuyla dünya çapında bir üne sahiptir. İsviçre bankalarının ünü çok eskiye uzanır. 700 yıllık bir gelenek ciddiyetlerini ve güvenilirliklerini garanti eder. Ama İsviçre'nin büyük bir finansal güç olmaya başlaması 2. Dünya Savaşı sırasında oldu. Yine aynı derecede eski geçmişi olan tarafsızlık geleneğine sadık kalarak İsviçre savaşa katılmadı. Bununla birlikte hizmetlerini hem de çok iyi fiyata Nazi Almanyası'na satarak savaş ticaretine atıldı. Anlaşma dahiyaneydi. İsviçre bankaları Hitler'in işgal ettiği ülkelerden ve ele geçirdiği Yahudilerden, toplama kamplarında ve gaz odalarında ölenlerin altın dişleri de dahil, çaldığı altınları alıyor ve uluslararası dövize çeviriyordu. Nazilerin zulmüne uğrayan insanlar sınırda geri çevrilirken altın hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan İsviçre'ye giriyordu. Bertolt Brecht, "Banka soymak suçtur ama banka kurmak daha da büyük bir suçtur," diyordu. Savaştan sonra İsviçre diktatörlerin, hırsız politikacıların, vergi kaçakçısı dolandırıcıların, silah ve uyuşturucu tacirlerinin uluslararası Ali Baba mağarasına döndü. Zürih'teki Bahnhofstrasse'nin ya da Cenevre'deki La Corriterie'nin göz kamaştırıcı kaldırımlarının altında yağmaların ve sahtekarlıkların banknot dağlarına ve külçe altınlara dönüşmüş meyveleri gözlerden uzakta uyuyor. Banka sırları eskiden olduğu gibi değil, skandallar ve hukuki araştırmalarla zayıfladı. Ama bu ulusal kazanç motoru iyi kötü aktif olmaya devam ediyor. Para, kılık değiştirip maske takma hakkını kullanarak bu hiç bitmeyen karnavalın keyfini sürüyor ve referandumlar nüfusun çoğunluğunun bunun kötü bir şey olmadığını düşündüğünü ortaya koyuyor. Para ne kadar kirli gelirse gelsin, aklama süreçleri ne kadar karmaşık olursa olsun, bu çamaşırhane geriye hiçbir iz bırakmıyor. 80'li yıllarda Ronald Reagan ABD'ye başkanlık ederken Zürih, Albay Olivia North'un çok yönlü manipülasyonlarının operasyon merkeziydi. İsviçreli yazar Jan Ziegler'in ortaya çıkardığına göre ABD silahları bunların bir kısmını morfin ve eroin olarak ödeyen düşman ülke İran'a ulaşıyordu. Bu uyuşturucular İsviçre'den dağıtılarak satılıyor, sonradan Nikaragua'da okulları ve kooperatifleri bombalayan paralı askerleri finanse eden para İsviçre'de bankaya yatırılıyordu. O zamanlar Reagan bu paralı askerleri ABD'nin kurucu atalarıyla karşılaştırıyordu. Yüksek mermer sütunlu tapınaklar ya da mütevazı küçük kiliseler İsviçre mabetleri sorulardan kaçınıyor ve gizem sunuyor. Filipinlerin despotu Ferdinand Marcos'un 4 İsviçre bankasında korunan 1 ile 1,5 milyar dolar arası parası vardı. Filipinlerin Zürih'teki başkonsolosu Credit Suisse'in bir yöneticisiydi. 1998'in başlarında Marcos'un devrilmesinden 12 yıl sonra pek çok dava ve karşı davanın sonunda federal mahkeme 570 milyon doların Filipin devletine geri verilmesine karar verdi. Hepsi değildi ama yine de bir şeydi ve kural dışı bir istisnaydı. Normalde çalıntı para iz bırakmadan kaybolur. İsviçreli cerrahlar yüzünü ve adını değiştirir, sahte bir kimlikle yasal hayat vermekle uğraşırlar. Nikaragua'nın vampirleri Somoza hanedanlığının ganimetinden hiçbir şey ortaya çıkmadı. Haiti'de Duvalier hanedanlığının çaldıklarından da neredeyse hiç iz yok ve hiçbir şey iade edilmedi. Kongo'yu iliğine kadar sömüren Mobutu Sese Seko, Cenevre'deki bankerleriyle görüşmeye her zaman siyah camlı Mercedes eskortlarının eşliğinde geliyordu. Mobutu'nun 4 ile 5 milyar dolar arası parası vardı. Diktatörlüğü devrildiğinde yalnızca 6 milyonuna ulaşıldı. Mali diktatörü Moussa Traoré'nin 1 küsür milyar doları vardı. İsviçreli bankerler 4 milyonunu geri verdi. 1976'dan beri terör uygulayarak vatan için kendilerini feda eden Arjantinli subayların paraları da İsviçre'ye geldi. 22 yıl sonra hukuki araştırmalar bu buzdağının tepesini açıkladı. Hayali hesapların korunduğu sis bulutunda kim bilir kaç milyon dolar buharlaşıp yok oldu. 90'lı yıllarda ailesi Meksika'yı soyup soğana çevirdi. Uyuşturucu mafyasının korunması ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi için cebine doldurduğu komisyonlar yüzünden başkanın kardeşi Raul Salinas'a "Bay %10" diyorlardı. Basın bu dolar nehrinin Citibank, Union de Banque Suisse, La Société de Banque Suisse ve paranın diğer Kızılhaç akıntılarına karıştığını bildiriyordu. Ne kadarı geri alınabilecekti? Para Cenevre Gölü'nün büyülü sularında battı ve görünmez oldu. Uruguay'a Amerika'nın İsviçre'si diyerek övgü düzenler var. Biz Uruguaylılar bu övgüden çok emin değiliz. Acaba ülkemizin demokrasiye olan bağlılığından mı, yoksa banka sırlarımızdan dolayı mı böyle deniyor? Son yıllarda bankalarımıza akan gizli hesaplar Uruguay'ı Konosur'un hazine kasasına dönüştürdü. Okyanus manzaralı büyük bir bankaya. İlahi güç. 1970 yılının son gecesi Tanrı'nın üç bankeri Bahama Adaları'ndaki Nassau Otel'de buluştu. Tropikal rüzgarlarla okşanıp tam bir kartpostal manzarasıyla çevrelenmişken Roberto Calvi, Michel Sindona ve Paul Marcinkus, Marksizmin batması için dua ederek kadeh kaldırıp yeni yılın doğuşunu kutladı. 12 yıl sonra Banco Ambrosiano'yu onlar batırdılar. Banco Ambrosiano Marksist değildi. La Banca dei Preti, Rahipler Bankası adıyla bilinen Banco Ambrosiano, vaftiz edilmeyen hissedarları kabul etmiyordu. Kiliseyle bağlantılı tek banka kuruluşu değildi. Çok eskiden Papa 5. Pol tarafından kurulan Kutsal Ruh Bankası uzun zamandır Tanrı'nın iyiliği için finansal mucizeler yaratamıyordu. Çünkü İtalyan devletinin eline geçmişti. Ama Vatikan'ın büyük bir sofulukla din işleri kurumu olarak adlandırılan kendi resmi bankası vardı ve var olmaya devam ediyordu. Ne olursa olsun Ambrosiano çok önemliydi. İtalya'nın ikinci büyük özel bankasıydı ve batışı Financial Times tarafından batının bankacılık tarihindeki en büyük kriz olarak tanımlandı. Devasa dolandırıcılık geride 1 milyar dolardan daha büyük bir delik bıraktı ve bankanın başlıca hissedarlarından ve verdiği kredilerden fazlasıyla faydalananlardan biri olarak Vatikan'ı da zora soktu. Bu iğne deliğinden çok deve geçti. Ambrosiano, silah ve uyuşturucu trafiğinden gelen dolarların aklanması için uluslararası bir örümcek ağı örmüştü. ABD ve Sicilya mafyasıyla, Kolombiya ve Türkiye'deki uyuşturucu kaçakçılığı ağıyla dirsek dirseğe çalıştı. Cosa Nostra bu bankayı kaçakçılık ve rehinecilikten elde ettiği karların vergilendirilmesinden kurtulmak için kullandı. Ambrosiano da Polonya'da komünist rejime karşı mücadele eden sendikaları dolar yağmuruna tuttu. Nikaragua'daki kontralara da, İtalya'daki P2 locasına da cömert yardımlarda bulundu. Bu masonlar o anki ortak düşmanları kızıl tehlikeye birlikte karşı koymak için sürekli düşmanları kiliseyle ittifak oluşturdular. P2'nin kapoları, Ambrosiano'dan aile servetine kattıkları ve İtalyan solunu cezalandırmak ve halkı korkutmak için terörist saldırılar gerçekleştirmelerine yardım eden bir hükümet kurmakta kullandıkları 100 milyon dolar aldılar. Din dersi için. Roma'ya ilk gittiğimde uzun süredir Tanrı'ya inanmıyordum ve benim için yeryüzünden başka cennet ve cehennem yoktu. Çocukluk yıllarımdan Tanrı Baba hakkında kötü bir anım yoktu ve Oğul Tanrı'nın Alitalia uçağıyla indiğim bu imparatorluk kentine meydan okuyan Asi Galile'nin ayrı bir yeri vardı benim için. Kutsal ruhtan itiraf ediyorum hiçbir şey ya da çok az şey kalmıştı zihnimde. Sadece kanatları açılmış beyaz bir güvercinin yere düşüşü ya da bakirelerle kucaklaşmasının hayal meyal anısı. Daha Roma havaalanına girer girmez büyük bir afiş çarptı gözüme. Kutsal Ruh Bankası. Daha çok gençtim ve yere düşen o beyaz güvercinin artık burada yaşadığı izlenimine kapıldım. Bankanın boşaltılması yıllar sürdü. İsviçre, Bahamalar, Panama ve diğer finans cennetlerindeki pek çok finansçının sonuna kadar açık ağzına aktı. Devlet başkanları, bakanlar, kardinaller, bankerler ve sanayiciler, Calvi, Sindona ve Marcinkus tarafından organize edilen talanın suç ortağı oldular. Papalığın fonlarını yöneten ve Ambrosiano'ya başkanlık eden Calvi, dondurucu gülümsemesiyle ve hesap taklaları konusundaki yeteneğiyle ünlüydü. İtalyan borsasının kralı ve Vatikan'ın gayrimenkul ve finansal yatırımlarının güvenilir adamı Sindona, aynı zamanda ABD elçiliğinin İtalyan sağ partilerine katkıda bulunduğu araçları sağlıyordu. Pek çok ülkede bankalara, fabrikalara, otellere sahipti. Hatta Başkan Nixon'ın merakı sayesinde tarih kitaplarında yer edinen Washington'daki Watergate binasının da sahibiydi. Din İşleri Kurumu'na başkanlık eden Başpiskopos Marcinkus, Chicago'da Al Capone'la aynı mahallede doğmuştu. Boylu posta adamdı, her zaman ağzında bir Havana prosuyla gezerdi. Monsignor Marcinkus, kendi işinin başına geçmeden önce Papa'nın korumasıydı. Bu üçü, Tanrı'nın daha büyük zaferleri ve kendi cepleri için çalışmışlardı. Başarılı kariyerleri oldukları rahatlıkla söylenebilir. Ama üçünden hiçbiri dört İncil'in inancın havarilerine haber verdiği eza ve şehadet kaderinden kaçamadı. Banco Ambrosiano'nun iflasından kısa bir süre önce Roberto Calvi Londra'daki bir köprünün altında asılı olarak bulundu. Dört yıl sonra yüksek güvenlikli bir cezaevinde mahkum olan Michel Sindona şekerli bir kahve istedi. Onu yanlış anladılar ve siyanürlü bir kahve getirdiler. Birkaç ay sonra hileli banka iflası göstermekten başpiskopos Markinkus hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Politik güç. 60 yıl önce Arjantinli yazar Roberto Arlt, siyasi kariyer yapmak isteyenlere şunları tavsiye ediyordu. Açıkça ilan edin, çaldım, daha çok çalma arzusundayım. Arjantin topraklarını son karışına kadar mahvedeceğinize söz verin. Kongreyi satacağınıza ve Adalet Sarayı'na bir manastır kuracağınıza. Konuşmalarınızda şöyle deyin, çalmak kolay değildir baylar. Sinik olmak gerekir ve ben öyleyim. Hain olmak gerekir ve ben öyleyim. Arlt'a göre başarının kesin formülü buydu. Çünkü bütün utanmazlar dürüstlükten bahsediyordu ve insanlar yalanlardan bıkmıştı. Brezilyalı politikacı Ademar da Barros, ülkenin en zengin eyaleti São Paulo'nun seçmenlerinin sevgisini Roubas Mas Faz sloganıyla kazandı. Çalıyor ama işte bitiriyor. Tam tersine Arjantin'de adaylar Arlt'ın tavsiyesine hiçbir zaman rağbet etmedi ve bugün hala çalacağını ilan etme ya da yüksek sesle çaldığını kabul etme cesaretini gösterecek bir politikacıyla karşılaşmak imkansız. Kendim için çaldım, kendime iyi bir hayat sunmak için çaldım diye itirafta bulunacak tek bir talancı yoktur. Eğer bilinci yerindeyse ve vicdanı varsa, hırsız en iyi ihtimalle şöyle söyleyecektir. Partim için yaptım, halkım için, vatanım için. Bazı politikacıların vatanı evlerine götürmelerinin nedeni vatana duydukları bu büyük aşktır. Roberto Arlt'ın formülü iş yapmaz. Hiçbir Brezilyalı politikacı Ademar de Barros'un reçetesini kopya etmedi. Genel kural olarak en çok oy getirenin tiyatro sanatları olduğu anlaşıldı. İyi oyunculuk, iyi seçilmiş maskeler. Bir başka Arjantinli yazarın José Pablo Feynman'ın dediği gibi seçim çifte konuşmaları ve çifte kişilikleri ödüllendirir. Süpermen ya da Batman gibi süper kahramanlara benzer biçimde profesyonel politikacılarda da şizofreni gelişir ve bu onlara süper güçler verir. Tıpkı pısırık Clark Kent'in yalnızca gözlüklerini çıkararak Süpermen'e dönüşmesi ya da yavan Bruce Wayne'in yarasa pelerini giyer giymez Batman oluvermesi gibi. Genel kural olarak konuşmaların yalnızca tersten okunduğu zaman gerçek anlamlarını kazandığını kavramak için siyaset bilimi uzmanı olmak gerekmez. Kuralın çok az istisnası vardır. Politikacılar değişiklik vaat ederler ve hükümete gelince de değiştirirler ama fikirlerini. Bazıları o kadar dönmekten iyice yuvarlak olur ki soldan sağa o kadar hızla nasıl döndüklerine bakmaktan boynumuz tutulur. Tıpkı geminin kaptanının önce kadınlar ve çocuklar diye bağırması gibi önce eğitim ve sağlık diye haykırırlar. Ama eğitim ve sağlık ilk önce boğulanlar olur. Konuşmalarında çalışmayı över, icraatlarında işçilere küfrederler. Ellerini kalplerine koyup ulusal egemenliğin fiyatı yoktur diye yemin eden politikacılar, daha sonra onu hediye eder, hırsızların yakasına yapışacaklarını ilan ederken dört nala giden atın nalını bile çalacak kadar yetenekli hırsızlara dönüşürler. Fiyatlar. 1993 yılında Küçük Brezilya Sosyal Demokrasi Partisi PSDB, başkanlık seçimlerine girmek için ihtiyacı olan milletvekili sayısına sahip değildi. 30 ile 50 bin dolar arasında oynayan bir fiyatla PSDB başka partilerden bazı milletvekillerinden kendi saflarına geçmesini istedi. Bunlardan biri bunu kabul etti ve üstelik açıkladı. Bu futbolcuların da kulüp değiştirirken yaptıkları bir şey. 4 yıl sonra Brezilya'da fiyatlar artmıştı. İki milletvekili Başkan Cardozo'nun yeniden seçilmesini sağlayacak anayasa değişikliği için oylarını 200 bin dolara sattılar. 1996'nın ortalarında Abdallah Bucaram, yolsuzlukların amansız takipçisi olduğunu söyleyerek başkan seçildi. Julio Iglesias gibi şarkı söylediğine inanan, üstelik bunun da bir marifet olduğunu sanan gösteriş budalası politikacı Bucaram, iktidarda pek fazla kalamadı. Birkaç ay sonra bir halk ayaklanmasıyla devrildi. Halkın sabrını taşıran damlalardan biri, 18 yaşındaki oğlu Jacobito'nun gümrükte mucizeler yaratarak kazandığı ilk 1 milyon doları kutlamak için düzenlediği parti oldu. Fernando Collor, 1990'da Brezilya başkanlığına geldi. Televizyonun olanaklı hale getirdiği hızlı ve kirli bir seçim kampanyasıyla Collor, mihracelere, devletin kasasını boşaltan üst düzey devlet memurlarına karşı ahlakçı nutuklar attı. 2,5 yıl sonra gırtlağına kadar skandallara batmışken, hayali hesaplar ve ani zenginliğinin şatafatlı teşhiri nedeniyle görevden alındı. 1993'te Venezuela Başkanı Carlos Andrés Pérez de fonları zimmetine geçirmekten görevinden alındı ve ev hapsine mahkum oldu. Hiçbir olayda Latin Amerika tarihinde hiç kimse çaldığı parayı geri vermeye zorlanmadı. Ne devrilen başkanlar, ne rüşvet aldığı anlaşıldığı için istifa eden bakanlar, kamu hizmetleri yöneticileri, ne yasa koyucular, ne sümen altından para alan memurlar hiçbir zaman hiç kimse hiçbir şeyi geri vermedi. Böyle bir niyetleri olmadı demiyorum ama kimsenin aklına bu fikir gelmedi. Uluslararası İlişkiler dersi için. Terence Todman ve James Cheek yakın zamanlarda Arjantin'deki ABD büyükelçileriydi. İkisi birbiri ardına aynı yoldan geçtiler, gittiler ama tangoya olan aşklarından geri döndüler. Diplomatik görevleri daha yeni bitmişken lobi yapmak için Buenos Aires'e tekrar geldiler. İkisi de ülkenin havaalanlarını ele geçirmek isteyen özel şirketler lehine Arjantin hükümeti üzerindeki bütün etkilerini kullandılar. Kısa bir süre sonra Cheek'in dizlerinde bir oyuncak bebekle görüntüleri televizyonları ve gazeteleri doldurdu. Cheek havaalanları için yaptığı başarılı kampanya sona erince Barbie için bizi plastik günahı işlemeye ayartan o küçük kadın için çalışmaya gitmişti. Yalnızca para çalınmaz, bazen seçimler de çalınır. Meksika'da 1988'de sol muhalif aday Cuauhtémoc Cárdenas'ın sandıklarda oy çokluğuyla kazandığı başkanlıktan el çektirildiğinde olduğu gibi. Bir yıl sonra iktidar partisi PRI'nin bazı milletvekilleri, sağ muhalefetin lideri Diego Fernández de Ceballos'u bu hilekarlıkta suç ortağı olmak için 40 milyon dolar almakla suçladı. Basın haberi öne çıkardı çünkü karşılıklı yumruklar parlamento oturumunu boks maçına çevirmişti. Rüşvet meselesi basında bir hayli yankılandı. Ama çok daha önemli olan sanki sıradan bir şeymiş gibi atlandı. Bu suçlama aynı zamanda kongre üyelerinin kendilerinin yaptığı bir seçim hilesinin de itirafıydı. Cömert ruhlar. ABD'de politik lütufların satışı yasal ve saklama gereği ya da skandal riski olmadan açıkça gerçekleştirilebiliyor. Washington'da Beyaz Saray'ın kiracılarını ve milletvekillerini etkilemekle uğraşan 10 binden fazla profesyonel rüşvetçi çalışıyor. Kesinlikle abartılı olmayan bir hesapla Center for Responsible Politics 1997 boyunca pek çok şirket ve mesleki birlik tarafından yasal olarak ödenen 1 milyar 200 milyon dolar kaydetti. Her ay için ortalama 100 milyon dolar. Uzun bağışçılar listesinde özel sağlık sektörüyle bağlantılı American Medical Association, Ticaret Odası ve Philip Morris, General Motors ve Edison Electric şirketleri başı çekiyor. Yıldan yıla artan rakamlar sümen altından yapılan ödemeleri kapsamıyor. Yasa dışı bağışlar yaptığını itiraf eden iş adamı Janik Chung 1998'de açıkladı. Beyaz Saray metro gibi girmek için biraz bozukluk atmak gerekiyor. En büyük soygunlar normal kabul edilen kötü alışkanlıklardır. Bir yandan demokrasinin itibarı sarsılırken her şey mübahtır ahlaka benimsenir. Kutsal suya işeyerek kimse kazanamaz. Kaç ABD'li senatörlerinin yüksek bir ahlak anlayışa sahip olduklarına inanıyor? Hepsi %2. 1996'nın sonlarında Buenos Aires'te yayınlanan Pagina 12 gazetesi, Gallup'un açıklayıcı bir anketini yayımladı. Her 10 Arjantinli gençten 7'si başarıya götüren tek yolun namussuzluk olduğunu düşünüyor. Genç ya da değil, görüşülen her 10 kişiden 9'u vergi kaçırmanın, bürokrasiye ve polise rüşvet vermenin alışıldık şeyler olduğunu itiraf ediyor. Yukarıda ödüllendirilen aşağıda cezalandırılıyor. Küçük soygun özel mülkiyete karşı işlenmiş bir suç, büyük soygun mülk sahiplerinin hakkı. Vicdansız politikacılar ne kadar kirli olsalar da başarıyı mümkün kılan araçları haklı çıkaran bir sistemin kurallarına uygun davranmaktan başka bir şey yapmıyor. Devlet hazinesini ve yakınlarını dolandırmak, bilançoda sahtecilik, sermaye kaçırma, şirketlerin içinin boşaltılması, hayali şirket yatırımları, düşük maliyet gösterme, yüksek maliyet gösterme, hileli komisyonlar. Örnek yaşamlar 1. 1994 Eylül'ünde Brezilya'daki Globo televizyon stüdyolarında İçişleri Bakanı Rubens Rucupero bir söyleşi için ışıkların ve mikrofonların ayarlanmasını beklerken gazeteciyle sohbet ediyordu. Rahat rahat konuşurken bakan yalnızca devletin lehine olan ekonomik verileri açıklayacağını, buna karşılık uygun olmayan rakamları gizleyeceğini itiraf etti. "Benim vicdanım yoktur," dedi. Yine aynı şekilde gazeteciye aralarında kalmak üzere açıkladı. Seçimler geçsin, grevcilerin karşısına polisi süreceğiz. Ama elektronik bir hata oldu ve bu kişisel sohbet uydu tarafından yakalanıp Brezilya'nın çanak antenlerine ulaştı. Bakanın sözleri bütün ülkede yayınlandı. Bu tarihi fırsat sayesinde Brezilyalılar gerçeği duydu. Bir kereliğine bir hata sonucu gerçeği duydular. Sonrasında bakan ne dizlerinin üstünde yürüdü, ne sırtını kırbaçlattırdı, ne de başının üzerinden küller savurdu. Himalayaların zirvelerinde kendine sığınacak bir mağara da aramadı. Rubens Recupero, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Gelişme Konferansı'nın UNCTAD Genel Sekreteri oldu. 8. ayrımın sonu sayfa 141.